Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Aban 1401, Hicri Kameri 9 Rebiyusani 1444 ve Miradi Takvimle 4 Kasım 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a Giden Yol, Umut Işığı ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hamene.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün 13 Aban, İran İslam Cumhuriyeti'nde küresel emperyalizmle ulusal mücadele günü. General Bakri, İslam İnkılabı Amerika'nın sahte hegemonyasına meydan okudu dedi. Emir Abdullahyan, Amerika'nın çelişkili tutumuna son vermesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna Savaşı'nda tarafsızız açıklamasında bulundu. Tahran, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunacak dostlar grubu ulusal koordinatörlerine ev sahipliği yapacak. Şimdi haberler.
Bugün 4 Kasım 2022 İran İslam Cumhuriyeti'nde küresel emperyalizme ulusal mücadele günüdür. 43 yıl önce bugün İranlı öğrenciler Amerika'nın İran İslam devrimine karşı sayısız komplolarını kınamak ve protesto etmek için Tahran'da casus yuvası olarak kullanılan Amerika Büyükelçiliğini basarak buranın kontrolünü ele geçirdiler. Her yıl bu münasebetle İslami İran halkı ulusal birlik ve İslami dayanışmasını ülke çapında başta yürüyüşler olmak üzere çeşitli etkinliklerle anmaktadır. Zira bu yürüyüşler İslam devriminin bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti ve emperyalizmle mücadele mesajını haykırışıdır. 13 Aban, İran İslam devrimi tarihinde 3 kritik anda 3 önemli olayı hatırlatmaktadır. Bu 3 önemli olay İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye sürgününün yıl dönümü, devrim öncesi Pehlevi rejimi tarafından öğrencilerin öldürülmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin çizgisini takip eden öğrencilerin Tahran'daki Amerikan casus yuvasını ele geçirmeye yönelik devrimci hareketidir. İranlı öğrencilerin bu girişimi bir dönüm noktasıdır.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, İran İslam İnkılabı'nın Amerika'nın sahte hegemonyasına meydan okuduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'na bildirdiğine göre tüm General Muhammed Bakari, 13 Haban münasebetiyle yayınladığı mesajda üç önemli tarihi kesitte emperyalizmle mücadelenin ulusal günü olan 4 Kasım'ın İran İslam devrimine yönelik halk hareketlerinin itici gücü olarak hareket ettiğine dikkat çekerek şöyle yazdı. İran halkının Amerika ve hükümetinin ihraç edilmesine yol açan bağımsızlık arayışı ve emperyalizme karşı inkılabın üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen bu ilham verici devrim şimdi Amerika'nın bölgedeki ve dünyadaki sahte hegemonyasına meydan okuyabildi. Tüm General Bakri günümüzde Amerika'nın arka bahçesinin duvarlarının çökmekte olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Tanınmış Amerikan kurumları, teorisyenleri ve stratejistleri bu ülkenin çökmesi için takvim belirliyorlar. Amerika liderliğindeki tek kutuplu dünya düzeninin son günlerini geçirdiğini kabul ederek yakın gelecekte İran İslam Cumhuriyeti'nin en etkin oyuncularından biri olduğu çok kutuplu bir dünyayı duyuruyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Amerika'nın çelişkili politikasına son vermesi ve gerçek irade göstermesi gerektiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece bir tweette Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesini işaretle şöyle yazdı. Joseph Borrell ile yapıcı bir görüşmede Viyana müzakerelerine ilişkin alınan mesajları gözden geçirdim ve İran'ın müzakereleri bir an önce bitirmeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladım. Ayrıca Ukrayna'daki savaşla ilgili çok net tutumumuzu yeniledim. Savaş çözüm değil, aynı zamanda suçlamalar temelsiz ve uydurma. Avrupa Troikası ve Amerika'nın İran'daki insan hakları konusundaki tutumlarına atıfta bulunarak İran iç işlerine herhangi bir dış müdahaleyi şiddetle reddettim. İran bölgedeki istikrarın limanıdır. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şunları vurguladı. İran ulusun haklarını sağlamaya tamamen kararlıyız.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşa karşı aktif tarafsızlığını vurgulayarak duygusal açıklamalar ve mesnetsiz suçlamaların Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olamayacağını belirtti. Nasır Kenani dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna tarafında gerçekçi olmasını tavsiye ederek bu ülke yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yanlış suçlamalarda bulunmak yerine kendi iddialarının belgelenmesi için ikili teknik uzman toplantısı yapılması yönündeki İran'ın yapıcı tekliflerine Kiev yetkililerine yanıt vermesi daha iyi olacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkedeki krizin başlangıcından bu yana Ukrayna'daki krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarına değinen Kenani, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere herhangi bir silah ve teçhizat göndermeyi bir kez daha şiddetle reddetti ve Tahran'ın savaşı durdurmaya yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. Ukrayna savaşına kanılmak üzere İran'dan Rusya'ya İHA ve silah gönderildiği iddialarının defalarca reddedilmesine rağmen Ukrayna Dışişleri Bakanı bu iddiayı tekrarladı ve İran'ı acımasız bir yanıtla tehdit etti.
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunacak dostlar grubunun ulusal koordinatörlerinin toplantısı, üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde önümüzdeki cumartesi günü Tahran'da yapılacak. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan toplantının ilk konuşmacısı olacaktır. Tahran'da bir gün süreyle gerçekleştirilecek olan bu toplantıda yaptırımların etkileri ve yaptırımlardan çıkış yolları, tek taraflılıkla mücadele ve üye ülkelerin farklı işbirlikleri gibi önemli konular ele alınacaktır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunacak dostlar grubu, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin üstünlüğünü ve geçerliliğini korumak, teşvik etmek ve savunmak amacıyla İran İslam Cumhuriyeti dahil 19 ülkenin katılımıyla 2021 yılında kuruldu. Cezayir, Angola, Beyaz Rusya, Bolivya, Kamboçya, Çin, Küba, Kuzey Kore, Ekvador, Ginesi, Eritre, İran İslam Cumhuriyeti gibi ülkeler bu grubun üyeleridir.
İran Cumhurbaşkanı Ekonomi Yardımcısı Muhsin Rezai 13. Hükümet yaptırım duvarlarını ard arda yıkarak ülkenin gelişim yolunda daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamaya çabalıyor dedi. İran'ın bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanı ve kurum yardımcısı Muhsin Rezai dün ülkenin güneyinde Buşehr Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada gün be gün ülke ekonomisi iyileşiyor ve bugün ülkenin gelişim yolunu kat etmek için bizim ve ülke dışında ve bölgedeki İran karşıtları arasında ciddi bir yarış söz konusu dedi. Muhsin Rezai açıklamasında İslami İran'ın düşmanları İran'ın gelişim yolunda hızlandığını ve şüphesiz önümüzdeki aylarda ve yıllarda yaptırım duvarlarının daha çok yıkılacağını çok iyi anlamış durumda ifadelerini kullandı.
İran'ın Sistan ve Beluçistan polis şefi yaptığı açıklamada dün akşam ve yatsı namazından önce İran'ın güneydoğusundaki Zahidan'ın Mulay-i Muttakiyan Camisi'nin imamı Hüccetül İslam Seccad Şehreki'nin teröristler tarafından vurularak şehit olduğunu duyurdu. Komutan Ahmet Tahiri bu bağlamda Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada polisin yaptığı ilk incelemelere göre yüzleri maskeli iki saldırgan tabanca ile Hüccetül İslam Şehreki'yi başından ve göğsünden hedef aldıklarını tespit edildiğini belirtti. Komutan Tahiri ayrıca saldırganların olay yerinden kaçmayı başardıklarını, Hüccetül İslam Şehreki'nin acilen sağlık merkezine sevk edildiğini fakat aldığı yaraların ağır olması nedeniyle şehit olduğunu söyledi.
Tahran'ın batısında bulunan Kereç'te bazı haydutlar ve çete üyeleri kamu malına zarar verirken birkaç polis memuru ciddi şekilde yaraladı ve bir gönüllü hakseferberlik ordusu Besiç askerini şehit etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün yaşanan kargaşalar sırasında iki polis memuru ve Heşti Sekini mezarlığında bıçakla saldırıya uğradılar. Yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Kargaşacılar yine başka bir mahallede polis aracına silahla saldırıda bulunarak içindeki 4 kişi yaraladılar. Yine kargaşacılar Kazvin Kereç otoyolunda bir din adamını arabasından indirerek bıçakla saldırıp yaraladılar. Kargaşacılar bıçak ve taşla güvenliği sağlamakla görevli bir Besiç gücünü ağır şekilde yaraladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Vahidi, düşman medya imparatorluğunun tam ölçekli bir hibrit savaş aradığını ve bunu etkisiz hale getirmenin tek yolunun toplumun, özellikle de genç neslin farkındalığı ve anlayışı olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın dün bildirdiğine göre Tuğgeneral Hamid Vahidi, eğitim merkezlerinin komutanları ve yetkilileri arasında yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal nizamı, düşmanlarının komplolarını etkisiz hale getirmede gençlerin rolünde atıfta bulunarak, son olaylarda düşmanın medyanın gücünü, yoğun haber ve yanlış bilgileri kullanarak, başta gençler olmak üzere kamuoyunu rahatsız etmeye çalıştığı herkese kanıtlanmıştır, dedi. Komutan Vahidi şöyle devam etti. İnkılapçı ve velayet eksenli gençliğin rolü de bu komploları etkisiz hale getirmede kilit ve önemli bir roldür ve İslami nizamın meşruiyetini kanıtlamanın yanı sıra nizama karşı olan tüm muhaliflerin ağzına güçlü bir yumruk atmayı başardı.
İran milli plaj futbol takımı Japonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. İran milli plaj futbolu takımı dün gece Dubai'nin Kitabaş Stadyumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen kıtalar arası kupanın grup aşamasında Japonya'ya karşı çıktığı sahada rakibini 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. Böylece İran takımı Paraguay, Amerika ve Japonya takımlarına karşı 3 galibiyetten 9 puan alarak ikinci grubun lideri olarak yarı finale yükseldi. İran, cumartesi günü turnuvanın yarı final aşamasında ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmayı kabul ettikleri anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini henüz yerine getirmediklerini ve hala somut adımlar atmadıkları gerçeğini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu. Bu iki ülkenin tam üyelik için atması gereken adımların bazısı atıldı. Şu anda henüz referandumda olan tüm unsurların bu iki ülke tarafından tam olarak uygulandığı söz konusu değil. Bizim amacımız bu iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Bu konuda somut adımlar da görmek istiyoruz. İsveç Başbakanı 8 Kasım'da Ankara'da olacak. Stockholm'da da bir toplantı olacak. Bu atılacak adımlar da gözden geçirilecek. Sadece silah ambargosunu kaldırmak yetmez. Bunların kalıcı olması lazım. Halkımıza dönüp bu iki ülkenin somut adımlar attığını söylememiz gerekiyor. Biz olumlu adımları attık açıkçası, görüşlerimizi de dile getirdik. Önümüzdeki toplantılar önemli ve kritik olacaktır. Özellikle İsveç'ten daha umutluyuz. Açıklamaların ardından somut adımları da görmek istiyoruz. Stoltenberg de şöyle konuştu. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bir üçlü muhtıra konusunda anlaştılar. Hem Finlandiya hem İsveç terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini arttırdılar. NATO'nun kapısı elbette ki açık kalacak. Bu iki ülkenin yakın zamanda tam üye olmasını umut ediyoruz. İttifaka desteği için bir kere daha Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türk mevkidaşı ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek. TRT'nin haberine göre İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Ulf Kristersson'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi. Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu ifade etmişti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid zirvesinde 28 Haziran'da üçlü muhtıra imzalamıştı. İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet 5 ile 6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantı gerçekleştirmişti.
Siyonist Ordu Radyosu Perşembe gecesi bu rejimin 25. Knesset seçimleri için oy sayımının sona erdiğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre son istatistiklere göre Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 32 sandalye, mevcut Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Partisi 24 sandalye ve Smotrich liderliğindeki Dini Siyonist Parti 14 sandalye kazandı. Yeni parlamentoda Netanyahu ile müttefik olan bazıları esasen hiçbir siyasi deneyimi olmayan ancak kilit pozisyonlar için yarışan insanlar var.
İşgal altındaki Kudüs'ün eski şehir kısmında dün gerçekleştirilen bıçaklı eylemde 3 Siyonist asker yaralanırken eylemi gerçekleştiren mücadele işgal polislerinin mermileriyle şehit oldu. Filistin Enformasyon Merkezi'ne bildirdiğine göre bir Filistinli Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki Babül Meclis civarında işgal askerlerini bıçakladı. İşgalci polisler de onun üzerine ateş ederek şehit ettiler. Aynı kaynakları tarafından verilen bilgilerde Kudüs'teki bıçaklı eylemi gerçekleştirdikten sonra şehit edilen kişinin Kudüs'ün Ebu Dis beldesi ahalisinden 20 yaşındaki Amir Husam Benzhanebi olduğu belirtildi.
Dünya Katoliklerinin lideri Papa Francis, Ali Halife hükümeti tarafından gösteriş amaçlı düzenlenen Barış ve Birlikte Yaşama konferansına katılmak için dün akşam Manama'ya gitti.
Ve son haberimiz, Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe gecesi yeni Generalissimo Surov denizaltısının yeni bir kıtalar arası balistik füzeyi başarıyla ateşlediğini duyurdu. İRNA'ya göre Rusya Savunma Bakanlığı bu haberle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Abdullah Abdullah'ın İran'ın Afganistan desteklerini övmesi etrafında. Afganistan Ulusal Uzlaşma Eski Yüksek Konseyi Başkanı, İran Millet ve Hükümeti'nin Afganistan'ı özellikle de Afgan mültecileri destekleme doğrultusundaki yardımlarından ötürü teşekkür ederek İran'ı takdir etti. Afganistan Ulusal Uzlaşma Eski Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, İran'ın Kabil Büyükelçisi ile görüşmesinde İran'ın Afganistan halkına yönelik insani destekleri ve milyonlarca Afgan mülteciyi ev sahipliği yapması dolayısıyla şöyle dedi. Halkımız her zaman İran'ın yardımlarının minnettarıdır. İran Afganistan Büyükelçisi Bahadur Eminiyan da bu görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve geçmişe dayalı ilişkilere değinerek İran'ın eskiden süregelen bir şekilde Afganistan halkının yanında olduğunu, elinden geldiği kadar da hep yardımcı olacağını vurguladı. Abdullah'ın İran'ın Kabil Büyükelçisi ile görüşmesi, Tahran'ın Afganistan'daki farklı etnik gruplarla iletişim ve diyalog sürdürme politikası çerçevesinde bu ülkede istikrar ve barışın tesis edilmesine yardımcı olmak ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması için bir platform oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Afganistan'daki iç uyumu güçlendirmek amacıyla bu sürecin gerçekleştiği belirtiliyor. Afganistan'da Ağustos 2021'de Taliban grubunun yeniden iktidara gelmesinden beri İran bu ülkeye yönelik politikasında tüm etnik grupların ve siyasi grupların katılımıyla kapsayıcı ve kapsamlı bir hükümet kurma gereğini sürekli vurgulamıştır. Siyasi alanda İran'ın Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını istemesi, bu ülkede istikrarı sağlamanın çözümünün bir parçası olarak görmesine ek olarak son bir yıl içinde ve yine Taliban yönetimi döneminde olduğu gibi devam eden bir politikanın uzantısıdır. Geçmişte İran, Afganistan'ın farklı vilayetlerindeki insanlara kapsamlı yardımlarda bulunmuştur ve ayrım yapmamaya çalışmıştır.
Geçtiğimiz yıl Afganistan, ülkenin merkez bankasının varlıklarının Amerika tarafından yurt dışında bloke edilmesi, ulusal para biriminin değerindeki keskin düşüş ve finansal ve mali sorunlar gibi çeşitli nedenlerle yaygın temel sorunlar ve engeller ile karşı karşıya kaldı. Uluslararası toplumun yardımının yanı sıra enflasyondaki benzeri görülmemiş artış da yaşamış ve zor bir ekonomik durumu yaşıyor. Uluslararası finans kuruluşları milyonlarca Afgan halkı için yaygın bir kıtlığın meydana geldiği konusunda birçok kez uyarıda bulunmuş ve uluslararası toplumun bu ülkenin hassas durumuna dikkat çekmesini talep etmiştir. Afganistan'da Taliban'ın güç kazanması bahanesiyle bu ülkede yapılan uluslararası yardımın ciddi şekilde kesilmesine veya azaltılmasına rağmen İran yıllardır olduğu gibi iç savaşla veya yabancı işgalinde sıkışıp kalmış bu ülke halkına yardımlarını sürdürmüştür. Son birkaç on yılda hep yardımları bu şekilde devam etmiştir. Son yıllarda özellikle korona salgını sırasında Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık malzemeleri de dahil olmak üzere insani yardım gönderilmesi bu ülke insanının İran'ın politikalarını övmesine neden oldu. Elbette İran'ın Afganistan'ın mazlum halkına ve bu ülkenin göçmenlerine yönelik insani davranış biçimi, Afganistan halkının yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşların da Tahran'ın Afganistan'a yönelik politikalarını övmesine neden olmuştur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünyadaki Afgan mültecilerin durumuna ilişkin bir raporda, İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşık 3 milyon 600 bin Afgan mülteciyi ev sahipliği yapma çabalarını ve eylemlerini takdir etti ve İran'ı mültecileri ev sahipliği yapmak için bir model ülke olarak tanıttı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya'nın teröristlerin Ukrayna'ya gönderdiğine dair uyarısı etrafında. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amerika ve Britanya uluslararası teröristleri paralı askerler olarak toplayıp Ukrayna ordusunun yanında Rusya'ya karşı savaştırmak istiyor dedi. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri açıklamasında şunları kaydetti. Amerika ve İngiltere Rusya'ya karşı savaşmak için uluslararası teröristleri Ukrayna ordusuyla birlikte Ukrayna'ya transfer ederek işe alıyor. Perşembe günü Bağımsız Devletler Topluluğu Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin toplantısında konuşan Nikolay Patrushev, özel askeri operasyonun Ukrayna'daki Rusya operasyonu ortasında Amerika ve İngiliz özel servisleri uluslararası terör örgütlerinin unsurlarını Kiev rejimini Ukrayna savaşına yardım etmek için topluyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu daha önce bir dizi yabancı paralı asker hala Ukrayna'nın yararına savaşa katılıyor ve son iki hafta içinde yaklaşık 200 aşkın paralı asker savaş bölgelerinde öldürüldü dedi. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'daki askeri operasyonlarının başlamasıyla birlikte Amerika liderliğindeki Batı bloku, Ukrayna'ya benzeri görülmemiş askeri yardım ve silahlar sağlarken geniş bir siyasi kampanya başlatır ve Rusya'ya karşı eşi görmemiş ve geniş çaplı yaptırımlar uygularken Rus ordusunun ilerlemesini engellemeye çalıştırmak için Ukrayna'ya dünyanın farklı bölgelerinden paralı askerler ve terörist unsurlar gönderdi. Batı medyası ve Ukrayna hükümet yetkilileri de Ukrayna ordusunun yanında yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığından bahsetmiş durumdalar. Mayıs 2022'de Washington Post gazetesi Rus ordusuna karşı askeri teçhizat eksikliği nedeniyle Ukrayna'nın doğu cephesinden yabancı paralı askerlerin kaçışıyla ilgili bir haber yayınlayarak Amerika ve diğer ülkelerden gelen yabancı paralı askerlerin varlığını kabul etti. Ukrayna ordusunun yanında yer alan ülkelerden gelen paralı askerlerden söz etti.
Bundan önce Washington Free Beacon haber sitesi, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki aşırılık yanlısı unsurların ve grupların Ukrayna topraklarına gönderildiğini bildirmişti. Ayrıca Rusya karşı bu savaşa Ukrayna yanlısı bir dizi Çeçen aşırılık yanlısı unsurunun da olduğu belirtildi. Türkiye'nin Ukrayna ordusuna yardım etmek için Suriye'den aşırılık yanlısı güçler gönderme girişimi hakkında da haberler vardı. Bu girişimler Batı'nın Rusya'nın Ukrayna savaşındaki zaferini tüm araç ve kabiliyetleriyle engellemeye çalışması çerçevesinde olmuştur. Hatta aşırılık yanlısı terörist güçleri bile kullanarak engellemeye yönelik genel ve kapsamlı çabaların olduğu vurgulanabilir. Amerika ve Kanada, Avusturya ve hatta Japonya gibi diğer Avrupalı olan ve olmayan ortakları Ukrayna Savaşı'nı Rusya ve bu ülkenin başkanı Vladimir Putin ile sözde hesaplaşma için eşsiz bir fırsat olarak görüyorlar. 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Vladimir Putin'in Avrupa, Batı Asya, Latin Amerika ve hatta Kuzey Kutup'ta Amerika ve NATO'nun aşırılıklarına karşı durduğunu görüyorlar. Ayrıca Batılı liderler açısından Rusya'nın Ukrayna savaşında bir anlamda NATO'ya da karşı zafer kazanması bu askeri örgütün itibarını sarsacak ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfuz ve gücünün genişlemesini durduracaktır ve bu sözde güvenlik askeriye yapılanmaya zarar verecektir. Doğal olarak Avrupa'daki siyasi denklemler de Batı aleyhine değişecek. Bu nedenle Rusya'nın zaferini ne pahasına olursa olsun engellemeye kararlılar. Rusya, Ukrayna'yı destekleyen Rus karşıtı eylemleri nedeniyle Batılı ülkeleri defalarca savaşan taraflar olarak adlandırmış ve daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Batı, Rusya'ya karşı topyekün bir savaş başlattı demişti. Lavrov, Batı ülkeleri milletimizi caydırmak için çabalarını 2'ye, 3'e, 4'e katlıyor. Tek taraflı ekonomik yaptırımlardan dünya medyasında tamamen aldatıcı propagandaya kadar çok çeşitli araçlar kullanıyorlar, dedi. Lavrov, Batı bize Rusya dünyasına karşı topyekün savaş ilan etti. Şimdi kimse bu gerçeği gizlemiyor bile, diyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 13 Şaban 1401, Hicri Kameri 9 Rebiyusani 1444 ve Miladi 4 Kasım 2022 Cuma. 58 yıl önce böyle bir günde Hicri Şems'e 13 Şaban 1343 yılında Devrik Şah Rejimi güvenlik güçleri Kutsal Kum kentinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin evine saldırarak imamı tutukladı ve ardından imamı önce Tahran'a ve sonra Türkiye'ye sürgün ettiler. Ülkenin bağımsızlığını savunan ve yabancılara her türlü dokunulmazlık hakkı tanıyan kapitülasyon kanununa şiddetle karşı çıkan rahmetli İmam Hümeyni, İslami değerler uğruna sürgün edildi. Şah rejimi imamın sürgün edilmesiyle halkın da muhalefet ve mücadeleden el çekeceğini zannediyordu. Fakat bu haberin ardından İran halkı despot Şah rejimine karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenledi. ...44 yıl önce böyle bir günde Hicri Şems'e 13 Şaban 1357 yılında İslam İnkılabı'nın zaferi için Müslüman İran halkının mücadelesi esnasında Tahran öğrenciler diktatör rejim aleyhinde büyük bir yürüyüş düzenleyerek İmam Hümeyni liderliğindeki İslam İnkılabı'na destek verdiklerini ilan ettiler. Öğrenciler bu gösteriler ardından Şah rejimi cellatlarının saldırısına uğradı ve öğrencilerden birçoğu şehit edildi. Bu olay İran tarihinde kayıtlara geçti ve her yıl bugün İran'da öğrenci günü olarak anılmaktadır. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 13 Şaban 1358'de İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye sürgün edilmesi ve İran öğrencilerin Şah rejimine bağlı piyonlarınca katliamının ilk yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da öğrenciler tarafından geniş yürüyüş yapıldı. Ardından bu gösteriler esnasında kendilerine imamın izindeki öğrenciler diye tanımlayan bir grubu inkılapçı Müslüman öğrenci tarafından tam manasıyla bir casusluk yuvasına çevrilen ve ülkenin milli güvenliği aleyhinde girişimlerin odağı haline gelen Amerika'nın Tahran elçiliği ele geçirildi. Amerika'nın Tahran elçiliğinin ele geçiriliş günü dünya müstekbirliğiyle mücadele günü olarak isimlendirildi. Rahmetli İmam Hümeyni bu olayla ilgili yaptığı o konuşmada Amerikan casusluk yuvasının kapatılması birinci inkılaptan çok daha büyük bir inkılaptı dediler. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'e 13 Şaban 1365'te İran Gate veya İran Contra olarak bilinen Amerika'nın siyasi fiyaskosu Lübnan basımı El Şera gazetesince ifşa edildi. Saddam'ın İran'a karşı başlattığı savaş döneminde Amerika Lübnan'daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması için İran'ın bazı Lübnanlı gruplara baskı uygulamasına karşın İran'a silah satmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu arada Washington'un resmi siyaseti Irak diktatörü Saddam'ı desteklemekti. Amerika bu sözleşmeden elde edilen parayı Nikaragua hükümetine muhalif olan kontra gerillalarına verecekti. Ancak ülke kongresi adı geçen gerillalara yardım yapılmasını yasaklamıştı. Amerika'nın eski başkanlarından Ronald Reagan'ın milli güvenlik danışmanı Robert McFarlane'in Tahran'a gizli bir şekilde gelmesi fakat İran'da yetkililerce kale alınmaması bu siyasi fiyaskonun boyutunun daha da artmasına neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni mesaj.
Altılı masa yedili olmalı, yedide de kalmamalıdır.
Milli Gazete.
AK Parti'de Sarı Cemal paniği, hepsini tek tek ifşa etti.
Yeni Çağ.
Z kuşağı kararını verdi, iki parti uçuşa geçti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 2 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde TOG neyin eksikliğini ortaya çıkardığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TOG üzerine bu ikinci yazım. İlk basın toplantısında izlenimlerimi yazmıştım. Doğru ve ülkeye katkı sunacak bir proje olarak görmüştüm. Şimdi fabrika tamamlandı ve açıldı. Projenin arkasında duran Cumhurbaşkanı'nın bu açılışı bir seçim şovuna dönüştüreceği belliydi. Nemasını aldı. En çok tartışılan yerli ve milli yönü oldu. Haklı olarak soruldu. Tasarım, oto entegrasyon, elektrik motoru Alman, tasarım İtalyan, akü Çin, şasi sistem İngiliz. Peki neresi yerli ve milli diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ben de bir tane ekleyeyim. Robotları da tabii ki yabancı. Yabancı en önemli üretim aracı. Almanya merkezli akıllı otomasyon çözümleri sunan KUKA'nın adı okunuyor robotlarda. Büyük olasılıkla boyahane, Crosser gibi hizmetleri de üstlenmiş olabilir. Çünkü uzman şirket. Peki neresi yerli? Parası. Tüm operasyonu ve organizasyonu, programlanması, kararların verilmesi ve model seçimleri, satış kararları gibi. Aslında para, organizasyon ve operasyonel kararlar önemli. Otoyolu yerli yapan bunlar. Pek çok ünlü marka üretimlerini başka ülkelerde yapıyor. Mesela Apple. Üretim merkezi uzaktı ama Apple'ı Apple yapan baştan sonra tasarımı. Bir Amerikan operasyonu. Otomobil gibi tasarlanmadı mı ülkemizde? Tasarlandı. Tofaş'ın dublosu. Jean Nahum. Karsan. Bu tasarımda İtalyan katkısı neydi bilmiyorum ama İtalyan. Ford'da bu ülkemizde tasarlanan otolar gibi var. Sayarsak başkaları da var. Oto şirketlerinin çoğu merkezi olarak kendileri tasarlıyor ve ülkemizde üretiyor. Bunun dışında deniz araçları da tasarlanıyor ülkemizde. TOG Ford'un kapısını çalıp acaba tasarımcılarınızı kullanabilir miyiz diyemeyeceğine göre dışarıyla başvuracaktı. Otonun tüm sistemlerinin entegrasyonu için de dışarının kapısını çalacaktı. Pil batarya üretimi için bu konunun uzmanı Çinlilerle ortaklık ve üretim tesisi kurdu. Olumlu. Şasi de oto için en önemli konu. Elektrik motoru da Almanlardan olacaktı. Robotlar hakeza. Bu konularda ülkemizde bağımsız yetkinlikler yok. Yeni bir oto inşa edeceksiniz. Ülkenizde bunlara ulaşamıyorsunuz. Satın alacaksınız. TOG bunu yapıyor. Yüzlerce mühendisimiz kurulum ve inşaada görev başında. Bunlar yavaş yavaş tüm üretim sürecini zamanla devralacak. Başka bir eleştiri pahalı araba. Halk arabası üretilmedi. SUV hep pahalıdır. En az 1 milyon TL'si olanlar satın alabilecek. Belki daha pahalıya. Bu da üst sınıf. Çoğunun da lüks araçları var. Nam olsun diye filolarına tok katan olacaktır. Hele ekonomik kriz 2023'ü de kapsayacak şekilde süreceğine yeni yılda 20 bin araba üretimi olacağına göre devlet bir toptan alır, biraz şirketlere, kurumlara TOG alımını dayatır. Hepsi satılsa 20 milyar TL eder. Bunu gelir hanesine saymanız hata olur. Benzeri rakiplerini unutmayalım. Dış piyasalara açılması yıllar alacaktır.
Tahran Radyosu.
Burak Kılıoğlu 2 Kasım tarihli Milli Gazete enflasyon uyarıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Birkaç hafta önce 2023 yılı için öngörülen bütçe açığının 660 milyar lira olduğu açıklandı. Bunun 600 milyar liralık kısmının vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik sübvansiyonlar olduğu söylendi. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkarılabilir. Vatandaşın önemli maliyet kalemlerinden birisi olan enerji ve ısınma kalemleri için destek verilmesi olumlu görülse de enerji maliyetlerinin yüksek seviyelerine önümüzdeki senede süreceği öngörülüyor denebilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enerji maliyetlerinin yüksek seyrini sürdüreceği öngörüsü bunun enflasyon üzerine olan etkisinin de devam edeceği şeklinde yorumlanabilir pekala. Enerji maliyetlerinin yükselmesinin tüm maliyet kalemlerini etkilediği göz önüne alınınca enflasyonda ciddi bir düşüş beklemenin de altyapısı kendiliğinden çöker o halde. Hali hazırda üretici fiyatları endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasındaki fark 70 puana yaklaşmışken önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarında anlamlı bir artış beklemek fazla hayalcilik olur gibi gözüküyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2022'nin 4. enflasyon raporunda %60,40 olan 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %65,20 olarak güncellendi. Önümüzdeki yıl için %19,20 olan enflasyon beklentisi de %22,30'a yükseltildi. Yani yapılan küçük çaplı yukarı yönlü revizyona rağmen önümüzdeki sene için enflasyonun bu senenin 1/3'üne gerilemesini beklemek çok fazla iddialı olsa gerek. Tabii ne olacak da hangi tedbirler uygulanacak da bu enflasyon düşecek sorusunun cevabı ne hükümette ne de Merkez Bankası'nda var. Gerçi Merkez Bankası tutmayan öngörüler karşısında çok sert revizyonlar yapma konusunda deneyimli. Sene başındaki ilk enflasyon raporunda da merkez 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncelleme ile %42,8'den %60,4'e çıkarmıştı. Aynı toplantıda 2023 yıl sonu tahmini ise 6,3 puanlık yani %50 bir güncelleme ile %12,9'dan %19,2'ye yükseltilmişti. Şayet enflasyon tam da Merkez Bankası'nın dilediği gibi ve baz etkisinin de marifetiyle sene sonunda %65 olarak gerçekleşirse sene başında asgari ücrete verilmesi düşünülen ücret artışı da bundan nasibini alacak tabii. 5.500 lira olan asgari ücretin 8.000 ila 9.000 lira bandına çıkması demek %50-60 civarında bir artışa denk gelir ki tüm diğer ücretlilerin maaşlarının da bundan nasibini alması da mukadderdir. 2023'ün seçim senesi olması hasebiyle kamunun kesesi sonuna dek açılacak. Gerekirse gıcır gıcır paralar basılacak ki basılıyor zaten. Bu süreç de enflasyonu beslemeye devam edecek. Baz etkisi kaynaklı geçici düşüş muhtemelen yerini sert bir yükselişe bırakabilir. Aklı selim iktisatçıların öngörüsüne göre Türkiye %60-70 aralığında takılı kalan bir enflasyonist sürece sürüklenmektedir.
Evren Devrem Zelyut 2 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde AKP seçim için bankaları feda ediyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomi 3 kesimin üstünde yer alır. Sanayi, bankalar ve hane halkı. AKP döneminde bu sayacakları ne olmuş bir bakalım. Kişi başına milli gelire bakarsanız hane halkı için korku filmi 2013 yılında başladı. O yılda kişi başına düşen milli gelir 12.582 doları gördükten sonra her yıl düşerek 9.582 dolara kadar indi. O zaman şunu söylemek mümkün. Hane halkının geliri azalıyor. Sadece bu olsa iyi. Aynı zamanda han halkının satın aldığı mal ve hizmetlerinde fiyatı artıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sanayi, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı da 2013 yılından itibaren gerilemeye başlamıştır. Dünya ekonomisi büyürken Türk ekonomisinin payı neden düşer? 2013 yılında aldığımız pay %1,24 iken 2022 yılında %0,67'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum 1980-1988 yılları arasındaki Türkiye ekonomisinden daha kötü bir performansı işaret ediyor. Zaten ilk 20 ekonomi kümesinden düşüş de bunun başka bir ispatıdır. Düşük teknolojiye dayanan üretimlerde girdiler dışarıdan geliyordu. Eğitim seviyesi ve teknoloji düşükse ilgili yarı mamul o ülkede üretilmez. Çünkü yarı mamul için milyar dolarlık sermaye içeren maddi altyapı ve entelektüel sermaye birikimi şarttır. Bu da dünya çapında ilk yüze girmiş üniversiteler ve onun altında yer alan kaliteli orta öğretim kurumları ile mümkündür. Sonuç olarak yarı mamulde dışı olan bağ kur sabitken bir sorun çıkarmamıştır. Ancak 2013 yılından sonra Amerikalılar bol bol doları geri çekmeye başlayınca kur artmış. Beraberindeki sanayimizin üretim maliyetleri yükselmiş ve enflasyon karşımıza çıkmıştır. Yüksek fiyatlı ürünlerin satışı zorlaştıkça sanayi şirketleri daha çok düşük faizli krediye bağlı hale gelmiştir. AKP bu amaçla KGF kredileri kullanarak enflasyon altında krediler vererek ekonomiyi paraya boğup anlık büyüme başarıları yakalasa da hazine ve rezerv sonunda sıfırı tüketmiştir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Haşr suresinin 8 ila 10. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirilmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.
Allah Allah Allah ya Settaru ya Şakur. Allah Allah Allah ya
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde savaş ve kan dökülmeden düşmanın teslim olması ile Müslümanların eline geçen ganimetlerden söz ettik. Bu ayet şöyle buyuruyor: Bu ganimetler savaşçılara ait değildir. Zira onlar hiçbir zarar ve zayiata uğramadılar. Onların inisiyatifi Resulullah'a aittir ve o da önceliklere göre muhtaçlar arasında dağıtır. Birinci öncelik Mekke'de evleri ve iş yerleri olan fakat Medine'ye hicretleri nedeniyle mal ve evlerini kaybederek evsiz ve muhtaç duruma düşenlerdir. İkinci öncelik Medine ahalisinden yoksul olan fakat yoksulluğa rağmen muhacirlere öncelik tanıyarak onları kendi evlerinde ağırlayan ve sofralarını onlarla paylaşanlardır. Bir sonraki öncelik muhacir veya ensar olmayanlar fakat bu iki gruptan sonra iman edenlerdir. Bu grup tabi'in olarak biliniyorlar. Bu ayetlere göre Allah Resulü İslami toplumdan yoksulluğu gidermeyi düşünmeli ve bu yolda gerekli çalışma ve faaliyeti yapmalıdır. Diğer müminler de ganimetlerden hiçbir beklentileri olmadan onların yoksullar arasında dağıtılmasına hazır olmalıdır. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Vatanda yaşamak herkesin doğal hakkıdır ve vatandan ihraç edilmek ise insanların doğal haklarının ihlalidir. Mümin olan yoksullar ilahi lütfa bakarlar ve ellerini başkalarının önüne açmazlar. Fakat diğer müminlerin görevi ise onların durumuna özen göstermeleri ve onları yararlandırmalarıdır. Ancak zorluklar ve baskının doğrudan Allah dinine yardım ve desteği kesmeyenler iman iddiasına sadıktırlar. İman ehline sevgi göstermek ve onlara karşı fedakar olmak gerçek müminlerin özelliklerindendir. Haset, açgözlülük, bencillik ve kinden uzak durmak, insani kemalat ve saadetin unsurlarıdır. Dini kardeşlikte coğrafi sınırlar, zaman ve mekan söz konusu değildir.
Ya İlahi,
Ya İlahi, İn ekun ahtatu, ev cevaztu kadri, fa'fu an zembi. وزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
Şimdi Haşr suresinin 11 ila 13. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Alam tara ilellezina nafaqu yaquluna liikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşırlarsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarırlarsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşırlarsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Önceki ayetlerde müminlerden üç grup olan yani muhacirler, ensar ve tabiine deniliyor ve onların iman, ihlas ve fedakarlıkları vurgulanıyor. Bu ayetler onlara karşı olan gruba deniyor. Onlar Medine Müslümanlar arasında yaşıyor ve iman getirmiş gibi görünüyorlardı. Fakat münafık olan bu grup Medine Yahudileriyle gizli bir ilişki içinde Peygamber'e ve Müslümanlara karşı komplo kuruyorlardı. Yahudilerin anlaşmayı bozmaları ve Müslümanların güvenliğine karşı eylemde bulunmaları ardından Resulullah onların Medine'den atılmaları emrini verdi. Fakat münafıkların elebaşı Yahudilerin liderini kentten çıkmayın ve kalın ki biz size destek vereceğiz ve eğer bir savaş olursa sizi savunuruz dedi. Fakat uygulamada anlaşmalarına sadık kalmayan Yahudilerin Müslümanlar tarafından kuşatılması ardından münafıklar büyük korkuya kapıldılar ve Yahudilere destek bağlamında hiçbir eylemde bulunmadılar. Bu yüzden teslim olarak Medine'den çıkmak zorunda kaldılar. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. İslami bakış açısına göre müminler birbirine kardeşler. Fakat münafıklar ise kâfirler ve düşmanlarla dostluk ve kardeşlik içindeler. Bu ise müminleri münafıklardan ayırmak ve tanımanın yollarından biridir. Yalan, kandırma, korku ve dehşet münafıkların özellikleridir. Onlar mümkün olan her şekilde tehlike meydanından kaçıyorlar. Münafıkların aldatıcı, ümitsizleştiren ve ürkütücü sözlerinden korkmayalım. Tam tersine kendi söz ve amellerimizle onların sahneden kaçmalarını ve Müslümanlara karşı herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmalarını sağlayacak şekilde konuşalım ve davranalım. Allah'tan korkmak yerine halktan korkmak, imanın zayıflığı ve insanların kalbine nifakın kök salmasının belirtileridir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bir dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten, halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 44. bölümüyle beraberiz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir an önce zuhurunu arayan kimse sadece kendisini değil, toplumu da hayır ve bereket dolu bu küresel olaya hazırlamayı taahhüt eder. Belirtildiği gibi toplumun fertleri her şeyden önce imamlarını tanımalı ve amaçlarını bilmeli, aktif ve yapıcı beklemenin gerekliliğini idrak etmelidir. Ancak bu kavramları ve bilgileri onlara nasıl, hangi araç ve olanakları kullanarak ileteceğimizi hiç düşündünüz mü?
Dini ve manevi konuları gündeme getirmek için akla ilk gelen yer camiler ve dini merkezlerdir. Camilerdeki din adamları Mehdeviyet öğretilerini halka anlatabilirler. Ayrıca bu mukaddes mekan, dua merasimlerinin ve imam zaman ile ilgili diğer fiil ve ritüellerin yapılması için uygun bir yerdir. Tabii ki Mehdiliği yayma toplantıları, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgilenenlerin evleri de dahil olmak üzere başka herhangi bir yerde yapılabilir. Vaat edilen kurtarıcıyı bekleyenlerin özellikle son yıllarda yaptığı önemli işlerden biri de Mehdiliğin çeşitli yönleri ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış merkezlerin kurulmasıdır. Bu merkezler eğitici sınıflar ve kurslar düzenlemenin yanı sıra verimli ve etkili olan medya ve sanal alan aracılığıyla halk arasında çeşitli çalışmalar da yapmaktadır. Temel olarak iletişim çağı olarak adlandırılan çağımızda kitle iletişim araçları Mehdeviyetin ve zuhur ile ilgili ilahi öğretileri de dahil olmak üzere her türlü düşünce ve inancın yayılması ve tanıtılmasının en önemli araçlarından biridir.
Kitap, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyunda gelen Hazreti Mehdi aleyhisselamın karakterini, gaybetini, kıyamı, zuhuru ve yönetimini tanıtmak için uzun zamandır düşünürlerin odak noktası olan en eski ve en etkili kitle iletişim araçlarından biridir. Bu konudaki ilk kitap, Sünni alim ve din bilginlerinden Naim bin Haddad tarafından El-Fidn başlığı altında kaleme alınmış. Diğer eski kitap da başka bir Sünni alim olan İbni Hammam Sanai tarafından yazılmış olan El-Mansaf kitabıdır. İlginç olan şu ki bu kitaplar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumundan önce ve hadislere dayanılarak yazılmıştır. Ayrıca İslam dininin başlıca hadis kaynakları olan Sünnilerin 6 kitabında da onun hakkında çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Ayrıca önde gelen alimlerden Ebu Naim İsfahani tarafından 3 kitabın bu alanda kaleme alındığı belirtilmelidir. Mehdilik alanında Sünnilerin başka önemli eserleri de bulunmaktadır. Öte yandan Şiiler arasında Gaybet-i Kübra başlangıcına yakın olan önde gelen ve ender alimler, hadisler ve akli gerekçelerle Mehdilikle ilgili çeşitli hususları ispatlayan önemli kitaplar kaleme almışlardır. Bu kitaplar arasında Numani'nin yazdığı El-Gaybe, Şeyh Sadduk'un yazdığı Kemal Eddin, Şeyh Mufid'in yazdığı El-İrşad ve Şeyh Dusi'nin yazdığı El-Gaybet yer almaktadır. Şia'nın en önemli hadis kitaplarından biri olan Muhammed bin Yakup Kuleyni'nin Usul-u Kafi kitabında büyük bir bölüm Mehdiliğe ayrılmıştır. Bu tür kitaplardan bahsetmek sonraki yüzyıllarda ve içinde bulunduğumuz çağda yazılan kitapların ana kaynağı olmaları nedeniyle önemlidir.
Son birkaç on yılda İmam Zaman Aleyhisselam hakkında kitaplar yazmaya olan ilgi arttı ve birçoğu toplumdaki insanlar için daha derin ve daha pratik içeriğe sahip oldu. Ayetullah Safi Golpayegani'nin Müntahabül Eseri, Ayetullah Reyşehri'nin İmam Mehdi Ansiklopedisi, Ayetullah Cevadi Amoli'nin İmam Mehdi Vaat Edilen Varlık, Muhammed Rıza Hakimi'nin Batı Güneşi ve ayrıca birçok kitap bu imamın gençler ve hatta çocuklar düzeyinde tanıtılması için yazılan kitaplardır. Mehdeviyet kültürünü kitabın eski ve etkili ortamı aracılığıyla yaymaya yönelik bu yoğun çabalar topluluk düzeyinde kesinlikle hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Bekleyen her insan bu tür faydalı kitapları tanıtarak ve bağışlayarak toplumu zuhura hazırlamak için anlamlı ve etkili bir adım atabilir.
Medya teknolojisinin ilerlemesi ve çeşitliliğinin ve olanaklarının artması Mehdevi kültürünün sadece İslam ülkelerinde değil, dünyada da tanıtılması için iyi bir fırsat sağlamıştır. Radyo, televizyon ve sinema üç etkili kitle iletişim aracıdır. Özellikle son birkaç on yılda çok genişleyen ve dünyadaki insanların önemli bir çoğunluğunun erişimi olan araçlardan biri de televizyondur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve onun zuhurunu ve kurtarıcı amaçlarını çeşitli televizyon programları aracılığıyla ve çeşitli dillerde tanıtmak doğru şekilde yapılırsa, Mehdilik kültürünün yayılmasında muazzam bir etkiye sahip olacağı söylenebilir. Şimdi bazı sevenleri ve onu bekleyenler çeşitli televizyon programlarında bu hayat veren kültürü anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyorlar.
İnternetin ve sanal alanın ortaya çıkmasıyla birlikte dünya haber ve diğer medya ürünlerini aktarma alanında yeni bir aşamaya girmiştir. Şimdi vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen birçok insan o imamın kişiliğini, ortaya çıkış ve yönetim amaçlarını açıklamak ve tanıtmak için siber alanda faaliyet göstermektedir. Tabii ki bu küresel medyaya ne kadar aşina olursanız onun Mehdeviliğin ideallerini yaymak için o kadar çok kullanabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Filmlerin, fotoğrafların, makalelerin üretilmesi, konferansların ve elektronik kitapların yayınlanması ve bu ideallere hizmet eden her şey Mehdiliği teşvik etmek için siber ortamın eşsiz fırsatlar arasındadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışıyla ilgilenen bir kişinin yapabileceği en ufak şey, bu alandaki faydalı materyalleri ve medya ürünlerini siber ortamda yaygın olarak yeniden yayınlaması ve yaymaya çalışmasıdır. Bu nokta unutulmamalıdır ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam amaçlarını olabildiğince geniş kitlelere yaymak için sanal ortam yapımları dünyanın önemli dillerinde olmalıdır ki baskıdan, yolsuzluktan, adaletsizlikten kurtulmak isteyen, özgürlük arayan insanlar böyle mübarek bir varlığın olduğunu anlasınlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerin internette sahip oldukları kayda değer faaliyetlerine rağmen ancak birçok kapasite ve imkanın hala kullanılmadığı görülmektedir. Kelimenin tam anlamıyla bu çabalar daha etkili olmak için daha geniş, daha uzmanlaşmış ve daha koordineli hale gelmelidir. Dolayısıyla günümüzde iletişim çağında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyenlerin onu topluma ve tüm dünya insanlarına tanıtmak için önemli görevlerinden biri de sanal alanı kullanmak ve içinde etkili bir şekilde çalışmak için medya okuryazarlıklarını geliştirmektir.
Hazreti Sahibi Zaman Aleyhisselam Peygamber Efendimizin neslinden olduğu için hep bizim Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın vesilesidir. Bu nedenle nutbe duasında şunları okuyoruz.
Allahümme vâgim bihil haq ve adhil bihil batil ve adil bihi evliyâk ve adlil bihi a'dâk ve silillâhümme beynena ve beynehu vasleten tuaddi ilâ murâfagati selefi واجعلنا ممن ياخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته
واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك.
Allah'ım, onunla aramıza atalarıyla dostluk ve refakate vesile olan bir bağ kur ve bizleri onların kucağına sımsıkı sarılanlardan ve lütuflarının gölgesinde olanlardan eyle. İmamın haklarını yerine getirmemizi ve ona itaat etmeye ve kıyamından nasibimizi almamıza yardım et. Ve bize onun rızasını nasip eyle. Ve bize Peygamber Efendimizin şefkatini, ihsanını ve güzel dualarını ihsan eyle ki onun sayesinde senin katında geniş bir rahmete ve kurtuluşa erebilelim.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish.ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Resulullah'ın cihatlarına ve o Hazretin sahabelerinin bu savaşlardan birindeki olayına işaretle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefis ile cihadın düşman ile daha büyük bir cihat olduğunu ve nefsin temizlenmesi zaruretini işaret ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarından birinden dönerken, ki o savaşta da zafer kazanmışlar ve Müslümanlar da büyük bir iş becerdiklerinden mutlu olduklarında, onlara siz küçük cihattan döndünüz, şimdi sıra büyük cihatta buyurdular. Müslümanlar şaşırarak bu zorluktaki cihat, bunca uzun yol, yaz sıcağı, o azametteki düşmanla cihattan dönüyoruz. Bu daha küçük cihat mı? Öyleyse büyük cihat nedir ya Resulullah diye sorunca o hazret şöyle buyurdu. Nefis ile cihat. Bu büyük cihattır. Biz İran halkı nefsin temizlenmesine çalışmalıyız. Kendimizi yetiştirmeliyiz. Kendimizi temiz ve pak yapmalıyız ve nefislerimizi Allah ile tanıştırmalıyız. Bu cihat herhangi bir düşmanla ve herhangi bir büyüklükle, herhangi bir görünür cihattan daha büyüktür. Bütün ilahi peygamberler insanı yetiştirmek için geldiler. Onu benliklerinden kurtarmak için ve kendi içindeki vesveselerin şerrinden kurtarmak için geldiler. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakır'ı İran İslam İnkılabı'nın Amerika'nın sahte hegemonyasına meydan okuduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Amerika'nın çelişki tutumuna son vermesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna Savaşı'nda tarafsızız açıklamasında bulundu. Tahran, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunacak, Dostlar Grubu Ulusal Koordinatörlerine ev sahipliği yapacak. İran'ın güneydoğusunda bir cami imamına suikast düzenlendi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.